Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı Kârilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Leyl Suresinin 1 ila 11. ayetlerini dinliyoruz.
Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Sarıp örttüğü zaman geceye andolsun. Parıldayıp aydınlandığı zaman gündüze. Erkeği ve dişiyi yaratana. Gerçekten sizin çabalarınız darmadağınıktır. Fakat kim verir ve korkup sakınırsa ve en güzel olanı doğrularsa, biz de onu kolay olan için başarılı kılacağız. Kim de cimrilik eder, kendini müstani görürse ve en güzel olanı da yalan sayarsa, biz de ona en zorlu olanı, azaba uğramasını kolaylaştıracağız. Tereddi edeceği, baş aşağı düşüşe uğrayacağı zaman, malı ona hiçbir yarar sağlamaz. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20, dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında Kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirler. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlere Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla, Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Ecr-i Şemsi 18 Behmen 1400 Hicri Kameri, 5 Recep 1443 ve Miladi 7 Şubat 2022 Pazartesi. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarından ardından sırasıyla araştırmacı Sayın Mutluhan Güneş ile İslam İnkılabı'nın 43. Zafer Yıldırımı üzerinden yapılan röportaj, İran basında seçmeler, İslam İnkılabı'nın 43. Zafer Yıldırımı ve Haftanın Bakışı isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mesut Ketani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İran'da son 24 saatte koronavirüsten 104 kişi daha yaşamını yitirdi. Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan, yaptırımların kaldırılması alanında İran'ın taleplerinin bir kısmı dikkate alınmamıştır dedi. Viyana'da yarın görüşmeler yeniden başlıyor. İran ile Ermenistan Bilim Bakanları görüştü. Otomobile çarptı, bir kişi öldü, iki kişi yaralandı. Şimdi haberler.
İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı. Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 104 kişinin daha yaşamını yitirdi ve 39.819 yeni vaka tespit edildiği belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 132.934'e, vaka sayısı 6.619.085'e çıktı. Virüsü yakalanan hastalardan 2.615'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, şu ana kadar iyileşen hasta sayısı 6.171.587'ye ulaştığı ifadesi kullanıldı.
Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, yaptırımların kaldırılması hususunda İran'ın taleplerinin bir kısmının dikkate alınmadığına işaretle, ancak iyimserlik, iyi niyet ve ciddiyetle Viyana'da iyi ve hatta hızlı şekilde bir anlaşmaya varma çabalarına devam ettiklerini kaydetti. Tahran'da resmi ziyarette bulunan Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında konuşan Emir Abdullahyan, ikili meseleleri görüştük. İran-Finlandiya ilişkileri doğru yerde. Sayın Reisi, hükümetinde dengeli bir politikaya odaklanıyoruz ve İran'ın yeni vizyonu Avrupa dahil dünyanın her yerine bakmaktır ifadesini kullandı. Finlandiyalı mevkidaşı ile Eylül ayında New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu sırasında yaptığı görüşmeye atıfta bulunan Emir Abdullahyan, New York'ta iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek için mutabakata vardık. Bilim ve teknoloji alanlarında bilimsel ve akademik işbirliğinin geliştirmesi ve güvenleşmesine ek olarak bugün ele aldığımız 11'e yakın işbirliği belgemiz var diye konuştu. Finlandiya'nın Batı Asya'ya gösterdiği ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Emir Abdullahyan, Afganistan'daki tüm etnik grupların katılımıyla kapsayıcı bir hükümetin kurulmasına inanıyoruz ve bölgeye sükunetin geri dönmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Umarım bu görüşmeler iki ülke arasındaki görüşmelerin başlangıcı olur. Bölgeye sükunetin geri dönmesini, Yemen'e yönelik askeri saldırıların ve savaşın durdurulmasını, insani kuşatmanın kaldırılmasını, ateşkes ve Yemen-Yemen diyalog ona odaklanılmasını memnuniyetle karşılıyoruz değerlendirmesinde bulundu. Avrupa'nın İran için çok önemli bir potansiyel olduğunu vurgulayan Emir Abdullahyan, Avrupa'yı sadece İngiltere, Fransa ve Almanya'dan ibaret görmüyorum. Bu üç ülkeyle ilişkilerin gelişmesini memnuniyetle karşılarken diğer Avrupa ülkeleri de İran'ı ilgilendiriyor diye ekledi. Finlandiya Dışişleri Bakanı da İran'ın bölgedeki önemli rolünü takdir ederken, Finlandiya Birleşmiş Milletler aracılığıyla Afganistan'a yardım ediyor. Bu konuda istişareleri yapıyoruz ve nükleer anlaşmayı destekliyoruz. İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu ile iyi bir işbirliğine sahip olduğunu biliyoruz ve nükleer anlaşmadan sonra İran ile işbirliğimizi artıracağız dedi.
İran ile 4+1 grubu yarın Viyana'da yeniden toplanıyor. Haberin ayrıntılarını arkadaşımızdan dinliyorsunuz.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Edipzade düzenlediği haftalık basın toplantısında gündemdeki gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulundu. Said Edipzade İslam Devrimi Zaferi'nin 43. yıl dönümüne değinerek, İslam Devrimi'nin üzerinden 43 yıl geçtiğine göre milletleri korkutma yolunun başarısız olduğu herkes için açık olmalı. Ne yazık ki Amerika'da dahil olmak üzere bazı batılı hükümetler hala bu baskılara devam ediyor. Bu hükümetler bugün Viyana'da bir sınavla karşı karşıyadır dedi. İran müzakere heyetinin yarın Viyana'ya gideceğini de belirten Hatipzade, tüm heyetlerin Viyana'ya dönmesi ve müzakerelere devam etmesi bekleniyor ifadesini kullandı. Hatipzade, Amerikan yetkililerin nükleer anlaşmadan yasa dışı çıkması da dahil olmak üzere yıkıcı ve yanlış kararlarının bedelinin İran milletinin cebinden ödeyemeyeceklerini bilmeli. İran halkının güvenini kazanmalı ve gittikleri yoldan dönmeliler. Viyana'da bu davranışın pratikte değişmesini görene kadar bekleyeceğiz. Avrupalılar nükleer anlaşma konusundaki eylemsizliklerini bir kenara bırakıp taahhütlerini yerine getirme iradesine sahip olduklarını göstermeliler ifadelerinde bulundu. Hatipzade, Siyonist rejim başbakanı Naftali Bennett'in Viyana görüşmelerine ilişkin iddialarına da tepki göstererek, bu sahte rejimin yetkililerinin açıklamalarının bir kısmı öngörü değil haber türüdür. Onlar bu tür komplolar yapmakta olduklarını söylemek istiyorlar. Bu rejim bölgedeki terörlerin ve kan dökümlerin sebebidir. Diplomasi ve anlayış dili onlar için tehlikeli. Onlar İranofobi ve İran karşıtı komplolar yaymak için ellerinden geleni yapıyorlar diye kaydetti. Hatipzade, Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kahani'nin Erbil ziyareti hakkında ise, İran'ın politikası Irak'ta ulusal birlik olması için çaba göstermek olmuştur ve bu konuda elimizden geleni yapacağız dedi. Amerika'nın İran'ın sivil nükleer faaliyetleriyle ilgili bazı yaptırımlara muafiyet getirdiğine değinen Hatipzade şunları söyledi. Bunlar Trump yönetiminin nükleer anlaşma karşıtı eylemlerinin devamında iptal ettiği önemsiz şeylerdir ve nükleer taahhütlerle ilgilidir. Biz ciddi bir şekilde ülkenin ve halkımızın ekonomik çıkarlarına odaklanmaktayız. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Haber bültenimiz devam ediyor. Avrupa Birliği bugün yaptığı açıklamada İran ile 4+1 grubu arasında 8. tur görüşmelerin devamının yarın başlayacağını duyurdu. Avrupa Birliği tarafından bugün yapılan açıklamada kısa bir aradan sonra Viyana'da 8. tur görüşmelerin kapsamlı ortak eylem planı çerçevesinde yeniden başlayacağını kaydetti. Açıklamada katılımcıların başkentlerindeki istişarelerin ardından Amerika'nın nükleer anlaşmaya olası dönmesinin vizyonu ve anlaşmanın tüm taraflarca etkin ve tam şekilde uygulanmasını nasıl temini konusunda tartışmalara devam edecekleri ifade edildi. İran ile 4+1 grubu arasında yaptırımların kaldırılmasına ilişkin 8. tur görüşmeler 27 Aralık 2021 tarihinde başladı.
Viyana'da yaptırımların kaldırılmasına ilişkin görüşmelerde Avrupa Birliği'ni temsil eden Mora, görüşmelerde bir an önce sonuca varma zaruretine vurgu yaptı. Viyana'da İran ile 4+1 grubu arasındaki görüşmelerde Avrupa Birliği'ni temsil eden Enrico Mora, Amerika'nın nükleer anlaşmadan yasa dışı çekilmesi ve Avrupa aralarında anlaşmayla ilgili yükümlülüklerine yerine getirmemesine işaret etmeden, nükleer anlaşmanın tüm taraflarca tam şekilde uygulanması için müzakere tarafları arasında uzlaşma ruhuna ihtiyaç duyulduğunu kaydetti. Bu arada Rusya'nın Viyana'da uluslararası örgütler nezdindeki daimi temsilcisi Mihail Ulyanov, İran ile 4+1 grubu arasındaki görüşmelerin yarın yeniden başlayacağına işaretle bu aşamanın nihai aşama olabileceğini, bunun için yaptırımların iptalinden ibaret olan maksada varmak için tüm tarafların kararlılık ve enerjik çabalarına ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Viyana görüşme sürecindeki iki önemli konunun yaptırımların iptalinin doğrulanması ve Tahran'a gereken güvencelerin verilmesinin olduğu bildiriliyor.
İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami bugün İran radyo farmasötik ilaçlar ve nükleer tıp alanında bölgede ilk sırada yer aldığını belirtti. Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami sosyal medya üzerinden paylaştığı bir yazıda, ülkede radyo farmasötik ilaçların üretimindeki duruma işaretle İranlı seçkin gençlerin yaptırımlara rağmen bilim sınırlarını peş peşe aştığını, bugün İran'ın radyo farmasötik ilaçların üretimi konusunda kendi ihtiyaçlarını karşılayabildiğini ve dışarıdan ithalata asla ihtiyacı olmadığını vurguladı. Atom Enerjisi Kurumu Başkanı İran İslam Cumhuriyeti'nin barışçıl nükleer programına karşı kalleşçe yaptırımlara işaretli İran'da 1 milyonu aşkın hastanın Atom Enerjisi Kurumu tarafından üretilen ilaçları kullandığını, Amerikan İran'a ve barışçıl nükleer programına karşı insan haklarını ihlal eden yaptırımlarının bu ülkenin dış politikadaki tedbirsizliği ve aziyetini gösterdiğini kaydetti.
İran Ulaştırma ve Şehircilik Bakanı Rüstem Kasım'ı Güney Kafkasya bölgesinin transit haritasının tamamen değişeceğini belirtti. İran Ulaştırma ve Şehircilik Bakanı Rüstem Kasım'ı son günlerde gerçekleştirdiği Azerbaycan ziyaretine ilişkin Twitter'dan paylaşımda bulundu. Bakan Kasım'ın paylaşımında şu ifadelere yer verildi. Astaraçay stratejik köprüsünün inşası Azerbaycan Cumhuriyeti ziyaretinin önemli kazanımlarından biriydi. İran'ın Kafkasya, Rusya ve Kuzey Avrupa'ya bağlanması İran'ın transit diplomasisinde ve uluslararası gücünde kesinlikle değişim yaratacaktır. İran'a hiçbir yol kapatılamayacağına söz vermiştim. Ayrıca bakan yardımcılarına verilen özel talimatla Nurduz'dan Ermenistan'a giden yol ve Kafkasya koridoru ile ilgili sorun çözülecek ve yakında o bölgenin transit haritası tamamen değişecek. Bu konuda çocukça davrananlar bize hiçbir yolun kapanmayacağını bilmeli. Ancak geride bıraktıkları kırık köprü kolay kolay onarılamaz. Bakan Kasım Azerbaycan ziyareti sırasında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev ile bir araya gelmişti.
İran İslam Cumhuriyeti Bilim, Araştırma ve Teknoloji Bakanı, Ermenistan Eğitim, Bilim ve Spor Bakanı ile video konferans yöntemiyle yaptığı görüşmede iki ülke arasında bilim ve teknoloji alanında işbirliğinin geliştirmesine vurgu yaptı. İran Bilim Bakanı Muhammed Ali Zulfegul, Ermeni mevkidaşı Varham Subanyan ile yaptığı görüşmede Ermenistan ile bilim alanında işbirliğinin İran için oldukça önemli olduğunu ifade etti. Bakan Zulfegul, İran'ın Ermenistan ile bilim ve teknoloji alanında işbirliğini geliştirmek suretiyle iki ülkenin bilim alanında ilerlemeler için sinerji ve yardımlaşma içinde bulunmasını istediğini kaydetti. bilimsel üretimler açısından İran'ın dünyanın ilk 15 ülkesi arasında yer aldığını da Bilim Bakanı sözlerine ekledi. Ermeni Bakan da görüşmede İran İslam Cumhuriyeti ile yüksek seviyede ilişki kurmanın Ermenistan yönetimi için oldukça önemli olduğunu, çünkü İran üniversitelerinin bilim olarak yüksek konumda bulunduklarını söyledi. Fomanyan ayrıca İran'ın dünyada bilim kazanımları açısından üstün konumuna dikkat çekti.
Başkumandanın askeri başdanışmanı Tümgeneral Seyyid Yahya Rahim Safevi, Fars Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nın gelecek senelerde küresel rekabetlerin oda haline geleceğini belirtti. Bugün ülkenin güneyinde yer alan Bandar Abbas ve Bu Musa adasındaki altyapıyı ziyaret ederken açıklama yapan Tümgeneral Safevi, Fars Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nın önüme açıdan dünyada benzerine az rastlanır olduğunu vurguladı. Komutan Safevi, İran'ın güney ve kuzeyinde 2700 kilometre uzunluğunda sahip olduğu kıyılar için deniz stratejisini ekonomi, savunma ve güvenlik ebatında ulusal gündemine alması gerektiğini, Fars Körfezi ve Oman denizinden Hint Okyanusu ve uzaklardaki denizlere doğru hareket etmeleri gerektiğini kaydetti. Tümgeneral Safevi, Fars Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nı dünyanın en önemli ticaret rotalarından biri saydığını, Japonya, Çin ve Avrupa gibi birçok ülkenin bölgedeki 8 ülkenin yanı sıra bu bölgeye bağlı olduklarını, Fars Körfezi'nin kuzey-güney transit güzergahının eksen noktası saydığını vurguladı.
AKP'nin ekonomi politikaları orta gelir grubunu yok etti. Haberin ayrıntılarını arkadaşımız aktarıyor.
Çalışanların %69'unun asgari ücret seviyesiyle açlık sınırında kaldığı Türkiye'de öğretmenden memura, hemşireden mühendise birçok meslek mensubu da yoksulluk sınırı olan 13.843 liranın altında maaşlarla yaşıyor. İşsizliğin %20'leri geçtiği Türkiye'de gaza basan enflasyonla birlikte çalışan yoksulluğu da büyüyor. Hükümetin %25-50 arasında arttırdığı maaşlar şimdiden açlık ve yoksulluk sınırının altında kaldı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Türkiye'de toplam çalışan sayısı 30 milyon civarında. Bu sayının içinde kamuda çalışan öğretmen, doktor, memur gibi meslek sahiplerinin sayısı 4 milyonun üzerinde. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun araştırmalarına göre Türkiye'de asgari ücrete yakın çalışanların oranı %69. Yani en son 4.250 TL olarak açıklanan asgari ücret artık ortalama ücret haline gelmiş durumda. Türkiye'de açlık sınırı 4.250 TL. Yoksulluk sınırı ise 13.843 lira. Türk İş'in hesapladığı açlık sınırının kapsamında gıda harcaması ile birlikte giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamaları giriyor. Açlık sınırı ise 4 kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarını kapsıyor. Bu rakamlara göre Türkiye'de çalışanların büyük çoğunluğu yapılan son zamlara karşın yoksulluk sınırının altında kaldı. Çalışanların yarısından fazlası ise açlık sınırında yaşıyor. Çalışan yoksulluğun giderek artması tepkileri de artırıyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilerin gerçekten kopuk olduğunu dile getirerek eylemler yapan kamu emekçileri sendikası KESK, ücretler bir güncelleme yapılması ve yılbaşında gelen fahiş enerji zamlarının geri çekilmesini talep ediyor. TÜİK'in açıkladığı rakamlarla bile kamu emekçilerinin maaş zammının ortadan kalktığını belirten KESK eş genel başkanı Mehmet Bozgeyik, yoksulluğu gideren bir ücret artışı yapılmadığını belirtti. Tahran Radyosu muhabiri Ankara.
Haber bültenimiz devam ediyor. Ankara'da hem zemin geçitten geçmek isteyen otomobili o sırada ray kontrolü yapan tren çarptı. Kaza sonucunda bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. Polatlı ilçesinde Şükrü Yılmaz kontrolündeki otomobil hem zemin geçitteki bariyerin çalışmamasından dolayı o sırada ray kontrolünü yapmakta olan trenin altında kaldı. Yaklaşık 300 metre sürüklenen aracın yolcu mahallinde bulunan ve hayatını kaybeden Alişir Ünal, araç içerisinde sıkışırken olay yerine gelen itfaiye ekipleri Ünal'ı sıkıştığı yerden çıkardı. Şoför Şükrü Yılmaz ise ağır yaralandı. Öte yandan treni kullanan makinistin ise hafif yaralandı.
Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak bugünkü yazısında içinizden birilerini makamı, ilmi, rütbesi ne olursa olsun onları ilah ve Rab edinmeyin görüşüne diri getirdi. Birilerinin gerçeklerle yüzleşmeye cesaret edemediğini yazan Dilipak, 2022 ile 2023 yıllarının kritik iki yıl olduğunu belirterek şöyle devam etti. İster zamanında, ister erken, ister geç bir seçim olsun, kesinlikle zor bir seçim olacak ve kesinlikle bugün yaşadığımız her şey sandığa yansıyacak ve bu saatten sonra kesinlikle hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Ülkelerin sınırları, rejimleri, iktidar yapıları radikal bir şekilde değişecek. Din, ideoloji, siyaset yeniden yeni kavram ve kurumlarla şekillenecek ve bu bir defada olmayacak. Çünkü korkuyla uğraklık, uygarlık inşa edilemez. Toplum çok korkutuldu. Umuda ihtiyacımız var ama korku adeta bağımlılık yapmaya başladı. Toplumsal dinamizmi canlı tutan inanç, ideoloji, bilim, sanat, ekonomi, siyaset bu süreçte ağır bir yara aldı. Çok ciddi radikal nefs muhasebesine ihtiyaç olduğunu ifade eden Dilipak, siyaset ve cemaat önümüzdeki en büyük iki engel. Reyting zaten tepeden tırmağa bir felaket. Türkçe bile artık sorunlu hale geldi. Bütün insanlar, içinde erdemli akıl sahibi insanların işbirliğiyle bir çırpınışla kurtulabiliriz. İnşallah diye ümit ediyorum, yoksa halimiz yaman görüşünü diri getirdi.
Türkiye Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Türkiye'nin Bayraktar insansız hava araçlarını Ukrayna'ya teslim etmesinin büyük bir hata olduğunu söyledi. Sputnik'e konuşan Türkiye Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Kiev güçlerine Bayraktar insansız hava araçları tedarikinde Ukrayna-Türkiye işbirliğinin Ankara için olumsuz sonuçlara yol açabilecek büyük bir hata olduğunu söyledi. Perinçek, Türkiye'nin Ukrayna'ya Bayraktar insansız hava aracı tedarik etmesi büyük bir hatadır. Partimiz bunu defalarca dile getirmiştir. Bu silah eninde sonunda sadece Rusya'ya karşı değil, Türkiye'nin kendisine karşı da kullanılacaktır dedi.
Amerika ile Rusya arasındaki Ukrayna kriziyle ilgili diplomasi trafiğinin yoğunlaştığı sırada Britanya Başbakanı Boris Johnson'un sözcüsü Rusya'ya NATO'nun rolü konusunda güvenceler vermek istediklerini söyledi. Sözcü bunun bir savunma ittifakı olduğu ve herhangi bir Avrupa demokrasisinin katılabilmesi gerektiği savunma sözlerini ekledi. Amerikan yönetiminin Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının elinin kulağında olduğu iddiasını yaydı. Moskova'nın ise Amerika ve NATO'dan güvenlik garantisi taleplerinde ısrarlı olduğu dönemde diplomatik çözüm temasları ve açıklamaları yoğunlaştı. Britanya Başbakanı Boris Johnson'un sözcüsü Rusya'ya NATO'nun rolü konusunda güvenceler vermek istediklerini söylese de Moskova'nın taleplerinin tersi yönde konuştu.
Azerbaycan Cumhuriyeti esir, kayıp ve rehin alınmış vatandaşlardan sorumlu devlet komitesi 8 Ermeni askerinin ülkelerine iade edildiğini duyurdu.
Haber kaynakları Birleşik Arap Emirlikleri ile Siyonist rejim arasındaki uçuşların iki taraf arasında güvenlik alanındaki anlaşmazlıkların çözüme kavuşmamasının ardından durdurulacağını bildirdi. Siyonist rejim yöneticileri Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkileri güçlendirerek bu ülkedeki etkinliğini artırmaya çalıştığı bir sırada güvenilir kaynaklar iki taraf arasında güvenlik alanında bir takım anlaşmazlıkların patlak verdiğini bildiriyor.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz Siyonist Rejim Başkanı'nın Türkiye yapacağı ziyaretine tepkilerin büyümesi etrafında. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ırkçı İsrail rejimine karşı çiftili yaklaşımı bu Müslüman ülkenin halkını rahatsız ederken ülke siyasilerinin endişelerine yol açtı. Erdoğan yönetimi son senelerde izlediği çiftili yaklaşım ve politikalar yüzünden defalarca muhalefet ve çeşitli kesimler tarafından eleştirilmiştir. Bu eleştiriler günümüzde Türkiye'de hayat pahalılığı ve Erdoğan yönetiminin işgal rejimi başkanı ülkeye davet etme kararının ardından daha da artmıştır. İşgal rejimi İsrail Başkanı Herzog, Türk medyasının bildirdiğine göre Mart ayının ortalarına doğru Türkiye'ye gelecek. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi daveti üzerine Herzog'un gerçekleştireceği bu ziyaret yoğun tepki ve eleştirilere yol açtı. Son günlerde İstanbul ve Ankara başta olmak üzere Türkiye'nin çeşitli kentlerinde Herzog'un yapacağı ziyaret protesto edildi. Anlaşılan Türkiye'de bu tür itirazlar devam edecek. İşgal rejimi İsrail Başkanı'nın Türkiye yapacağı ziyaretine Erdoğan'ın yakın dostlarından sayılan Saadet Partisi lideri Temel Karamoğluoğlu'ndan da tepki geldi. Karamollaoğlu yaptığı açıklamada şahsiyetli dış politika bizim olmazsa olmazımız olmalı. Katil İsrail'in sözde Cumhurbaşkanı nasıl Türkiye'ye davet edilip mecliste konuşturabiliriz? Bunlar Filistin'in katili. O da kan döken bir millet. Bunların ırkçı olduğunu Batı bile söylüyor. Burada görev bize düşüyor. Bizim şahsiyetli bir dış politika nasıl olurmuş göstermemiz lazım diye konuştu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan iç ve dış alanda izlediği politikaların bu ülkeyi krize sürüklediği Türk uzmanlar ve siyasiler ve çeşitli halk kesimleri tarafından bildiriliyor. Erdoğan yönetiminin askeri ve ekonomik politikaların ülke halkı hatta hükümet için ciddi ve çeşitli sorunlara sebebiyet vermiştir.
Bu koşullarda Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail rejimiyle ilişki kurmakla ülkedeki ekonomik kriz ve hayat pahalılığının üstesinden gelebileceğini düşünüyor. Oysa Amerika başı olmak üzere Batılı devletlerin ortak ve müttefiki sayılan İsrail, Türkiye gibi Müslüman ülkeleri zayıflatmaya her daim gayret göstermektedir. İsrail'i siyasiler, tüm Müslüman milletlerin kendilerini savunamayacak şekilde çeşitli imkanlarla ve yöntemlerle zayıflatılması gerektiğini, böylece Müslümanlar ve İslam dünyasına ölümcül darbe indirebileceklerini düşünüyorlar. Bu nedenle Türk uzmanlar İslam dünyasını İsrail rejimiyle mücadele için İran'a örnek edinmeyi davet ediyorlar. Nitekim Türk uzmanlardan Sadık Çelik, Siyonist rejimin işgal altındaki topraklarda işlediği cinayetlerini işaretle en önemli sorumluluğun bölge milletlerinin üzerinde olduğunu, bölge milletlerinin kendi hükümetlerini Siyonist rejimiyle mücadele için pratik adımlar atmaya yönlendirmeleri ve bunun için baskı yapmaları, Müslüman ülkelerin askeri seçeneği bile masaya koymaları gerektiğini ifade etti. Türk uzman, İsrail rejimine karşı zafer elde etmek için Müslüman ülkelerin İran'ı örnek edinmeleri gerektiğinin altını çizdi. Sonuç itibariyle Türkiye güvenlik yetkilileri son günlerde ülkenin çeşitli kentlerinde İsrail casuslarını yakalamayı başardıktan sonra Erdoğan'ın işgal rejimi İsrail Başbakanı'nı ülkeye davet etmesi ülke halkı ve siyasilerini derinden öfkelendirip üzmektedir. Ülkenin başkenti Ankara ve İstanbul gibi kentlerinde düzenlenen İsrail karşıtı protesto eylemlerinden de bu konu net şekilde anlaşılmaktadır.
Tahra Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise Siyonist rejimin Afrika Birliği'ndeki gözlemci üyeliğinin askıya alınması etrafında. Siyonist rejimin Afrika Birliği'ndeki gözlemci üyeliğinin Etiyopya'nın başkentinde cumartesi günü düzenlenen zirvede askıya alındığı bildirildi. Bu bağlamda Cezayir başta olmak üzere 7 ülke liderinden oluşan bir komite kuruldu. Hamas başta olmak üzere Filistinli gruplar ve Filistin Başbakanı Muhammed Eşdiye, İsrail'e gözlemci üyelik veren Afrika Birliği'ne kararını geri çekmesi çağrısı yapmıştı. Çağrının ardından Afrika Birliği liderler zirvesinde İsrail'e gözlemci üye statüsünü askıya alındı. Afrika Birliği Komisyonu 22 Temmuz 2021'de işgal rejimi İsrail'in gözlemci üyeliğini kabul etmişti. Güney Afrika, Namibya, Botswana, Mısır, Cezayir, Komor Adası, Tunus, Cibuti, Moritanya ve Libya gibi ülkeler karara itiraz ettiklerini duyurmuştu. İsrail, Afrika Birliği Örgütü'nün 2002'de yeniden yapılandırılarak Afrika Birliği'ne dönüştükten sonra gözlemci üyeliğini kaybetmişti. Filistin-İsrail meselesinde iki devletli çözümü destekleyen Afrika Birliği, daha önce İsrail'in gözlemci üye olma çabalarını tüm girişimlere rağmen reddetmişti. Komisyon aldığı karara karşı çıkan devletlerin zirvede karardan geri adım atılmasına çalışacağı tahmin ediliyor.
İşgal rejimi İsrail'in Afrika Birliği'ne gözlemci statüsü ile üyeliği Temmuz 2021'de oyalama yapılmadan gerçekleşmişti. Bu karar Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed tarafından alınmıştı. O dönemlerde karar Afrika Arap ülkelerinden yoğun tepkisine de yol açmıştı. Bu hususta Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtane Lamamra yaptığı açıklamada Musa Faki Muhammed tarafından Siyonist rejimin Afrika Birliği'ne alınması kararının kötü bir karar olduğuna işaretle bu kararın Cezayir başı olmak üzere birliğin üyeleriyle istişare edilmeden yapıldığını, oysa alınmaması gerektiğini söyledi. Güney Afrika, Namibya, Botswana, Mısır, Cezayir, Komor Adası, Tunus, Cibuti, Moritanya ve Libya, Liberya, Zimbabwe, Nijer gibi ülkeler bu meseleye karşı çıktı. Daha önce de Namibya, Siyonist rejimin Afrika Birliği'ndeki üyeliğini reddederek Tel Aviv'i Afrika Birliği'ne alma kararının birliğin ülkeleri ve hedefleriyle bağdaşmadığını ifade etmişti. Afrika Birliği ülkelerinden Siyonist rejime karşı güçlü ve ortak bir yaklaşım sergilemeleri ve bu rejimin belirttik birlikteki gözlemci üyeliğini askıya almaları, işgal rejimine karşı Afrika kıtasından verilmiş önemli ve anlamlı bir mesaj sayılıyor. Siyonist rejim Sudan ve Fas gibi bazı Afrika ülkeleriyle ilişkilerini güçlendirme veya normalleşmeye çalıştığı bir sırada Afrika Birliği aldığı bu karar ile ırkçı rejime güçlü bir yanıt vermiş oldu. İşgal rejimi yıllardır kendine içine düştüğü izole edilmiş durumdan kurtarmak ve Afrika ülkelerinin kaynakları ve imkanlarına ulaşmak ve bu kıtada kendi için bir yer bulmak için çaba göstermektedir. Amerika'nın eski başkanı Donald Trump döneminde Tel Aviv'in lehine birçok girişimde bulunan Washington yönetimi işgal rejiminin isteği doğrultusunda yoğun baskı uygulayıp çeşitli vaatlerde bulunmak suretiyle Sudan ile Fas'ı Tel Aviv ile ilişkilerini de normalleştirmeye zorladı. Ardından Afrika'da kendi varlığı ve etkinliğini geliştirmek için uygun fırsat yakaladığını düşünen İsrail rejimi, yaptığı lobi faaliyetleri ve çabaları sonucu Afrika Birliği'nin gözlemci üyesi oldu. Ancak çok geçmeden Cezayir liderliğindeki Afrika ülkeleri de bu rejimin Afrika'nın en büyük teşkilatı sayılan birlikteki üyeliğini de askıya almış oldu. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiriye yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Değerli dinleyiciler, bugünlerde İran'da Şafak'ta 10 gün etkinlikleri ve İslam İnkılabı'nın 43. Zafer yıl dönümünün o tarihi günlerini idrak etmekteyiz. Biz bugünkü sohbetimizde İslam İnkılabı'nın 43. Zafer yıl dönümü ve bu hareketin tarihe nasıl damgasını vurduğu konusundan hareketle hem İmam Hümeyni'nin bu eylemde gerçekleştirdiği hareketini ve hem de İslam İnkılabı'nın İslami değerler açısından ne kadar önem arz ettiği konusuna değinmek istiyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bugünkü sohbetimizde dini meseleler uzmanı ve araştırmacı Sayın Mutlan Güneş bizimle birlikte. Mutlan Bey hoş geldiniz. Saygılarsınız efendim.
Hoş bulduk Meysem Bey. Hayırlı yayınlar diliyorum. Hayırlı akşamlar. Sağ olun.
Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Bildiğiniz gibi İran'da bu günler çok muhteşem ve kutlu günler olarak kutlanmaktadır. Özellikle İslam İnkılabı'nın 43. Zafer yıl dönümü eşiğinde şimdi Şafak'ta 10 gün diye adlandırılan bu süreç her sene olduğu gibi İran'da da yani duruma göre özellikle pandemi durumuna bakarak yani haliyle kutlanır devam ediyor. Ancak biz her sene sizinle İslam İnkılabı hakkında ve İmam Hümeyni'nin bu hareketiyle ilgili konuştuğumuzda yeni yeni yani detayları gündeme taşımışızdır. Özellikle İslam İnkılabı'nın hangi açılardan değerli olduğu ve aslında halkın bu inkılaptaki amaçlarının günümüzde ne kadar gerçekleştiği ve görüldüğü konusuna siz değinmiştiniz. Sizce bugün sohbetimizde biz acaba İslami değerler açısından biz İslam İnkılabı'nı konuşabilir miyiz? Yani İran İslam İnkılabı'ndan Kur'ani öğretilere geri dönüş hareketi şeklinde söz ediliyor kimi çevreler tarafından. Bu hareketin sizce en temel göstergesi ve belirtisi neydi? Alalım görüşlerinizi efendim.
Öncelikle hayırlı yayınlar cümletin yenilerle beraber herkese diliyorum. Ve bu İslam İnkılabı'nı bütün müstazaflara, bütün dünya Müslümanlarına tebrik arz ediyorum. Allah bu inkılabı ki şiarlarımızda da var. Ta İnkılab-ı Mehdi aleyhisselamın zuhuruna kadar inşallah bu inkılap daim payidar ayakta kalacak. Allah'ın izni inayetiyle. Evet, İslam bakımından bu inkılap 43 yıl önce, yani bu 43 yıllık sürecin öncesine baktığımız zaman aslında Orta Doğu'da İran üzerinde özellikle kurulan emperyalizmin oyunları, İngiliz ve Amerika'nın orada cirit attığı bu bölgelerde hem altyapı hem insanların dini, kültürel, manevi değerlerinin de sömürüldüğü bir harita gözümüzün önüne çarpıyor. İslam İnkılabı'nın esaslarından birisi de buydu ki, yeryüzünde İslam'a hakim kılabilmenin temellerini atabilmek. Yani bugün baktığımız zaman Orta Doğu coğrafyasında İslam adına kurulan, İslam adına faaliyet gösteren, İslam adına atılan en büyük adım olarak nitelendirilir İran İslam İnkılabı. Ki dünyada ses getirmiştir. Yani şu şimdi kalkıp da bir insan bir bölgeyi, bir eyaleti, bir cumhuru, İslam'ı cumhur yapması bugünün şartlarında biraz asan da görünse o günün şartlarında o kadar da pek ses getirecek bir olay değildi. Çünkü baktığımız zaman Pakistan olsun, Afganistan olsun bu gibi bölgelerde İslam yani üzerine cumhuriyet kurmak sadece bir tabela değişikliği veyahut bir iç tüzükte bir değişiklikle kamuoyuna sunulur. O kamuoyundan çıkan oylama sonucunda resmiyete dökülürdü. Ama İran İslam İnkılabı'nın bu denli ses getirmesi, bu denli etkin olması, bu denli coğrafyada ve dünyada ses getirmesi aslında insanların kendi kültürel değerlerine, kendi dini inançlarına ve bir nevi olsun insanlar özgürlüklerine karşı vermiş oldukları mücadelelerinin bir zaferidir. Mesela baktığımız zaman Şahın döneminde hanımların çadıra giymelerine, çarşaf giymelerine yasak getirmek, dini medreselere kısıtlamalar getirmek, bir sürü fakihin, ulemanın katline, şehadetine sebep olacak eylemlerde bulunmak, ayaklanmalar, camilere olan kısıtlamalar, yani toplum içerisinde insan hem dinini hem kültürünü yaşayamıyordu. Yani bizim şu anda coğrafyamıza baktığımız zaman bizim kültürümüzde, yani bu insanlara dışarıdan bakıldığı zaman çok ufak bir şey görünebilir ama insanlar arasında yani bu dil, lehçe, efendim kültür, adet, aniler bunlar hepsi insanların özünü oluşturan meselelerdir. Şah döneminde bu değerlere dokunulduğu için insanlar artık bir arayış içerisindeydiler. Ve arayışın da temelinde yani bu harekatın içerisinde bulunan insanların halkına, halkın talebine vakıf olan, halkın ne istediğini bilen ve bu coğrafyaya, bu Orta Doğu'ya ışık gibi doğan fikirlerin, düşünceleri hayata geçiren bir imam vardı.
Tahran Radyosu.
İmam rahmetullah aleyh ömrünün tamamını, çocukluğundan ta rihlesine kadar hep İslam inkılabı üzerinde, İslam'ı devrim üzerinde, İslam üzerinde geçiren bir şahsiyettir. Ve halkın bu talebine karşılık kendisine de insan o görev, vazife bilmiştir bu inkılabı ve demiştir ki insanlar dinlerini yaşamakta özgürdürler ve dinlerini yaşayabilecekleri bir ortam şey yapmak da, teşkil etmek de her insanın, her inananın vazifesidir. Ve bu babda bir nevi İmam Rahmetullah Aleyh elini taşın altına bırakmış, yar yaverleriyle beraber, etrafında bulunan dostlarıyla, arkadaşlarıyla, büyük ulemaların tavsiyeleriyle, büyük üstadların meşveret edip onlardan bilgi aldıktan sonra böyle bir inkılabı Allah'a şükürler olsun ki 43 yıl önce hayata geçirdi. Fakat dediğim gibi sözün başında demokrasi olsun diye, yani halkın isteğine, talebine uygun olsun diye şu şafakta 10 gün olayı vuku bulmuştur. Yani bu 10 gün içerisinde İmam Rahmetullah'ın yaptığı işlerden birisi buydu ki ilk önce halk oylaması. Bakalım halk bu İslam inkılabını istiyor mu, istemiyor mu? Buna hazır mıdır, değil midir? Yani şimdi alışa gelmiş bir cumhuriyet var. Birdenbire gelip o 180 derecede, 360 derece çevirmek var bu şeyi, ülkeyi. Buna halk kaldırabilir mi? Bu halk buna hazır mı diye referandum sundu. Ve halkın şu ana kadar ben söyleyebilirim ki dünya üzerinde yapılan adil seçimlerden birisinde rekor oranda, adil seçimlerde, monarşide olsun, başka şeylerde değil. Adil seçimlerin bir tanesinde bir numarada İran İslam İnkılabı'nın şafakta 10 operasyonlar günlerinde oluşan referandum oynaması var. %98, halkın %98 oranında kabulüyle, İran İslam Cumhuriyeti'ni benimsemesi ve kabulüyle bu inkılap gerçekleşmiş ve bu inkılap hayata geçmiştir. Ve Orta Doğu'da emperyalizmin, Amerika'nın, İngiltere'nin ve bütün sömürücülerin oyunları mat olmuştur.
Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde dini meseleler uzmanı ve araştırmacı Sayın Mutlan Güneş ile konuştuk. İslam İnkılabı'nın zaferinin 43. yıl dönümü münasebetiyle ilgili bugün sohbetimizi sizlerle paylaştık. Röportajımızın konuyla ilgili ikinci ve son bölümünü değerli dinleyiciler yarın sizlerle paylaşacağız. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları, Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen aktaracağız sizlere.
Risalet gazetesinde Hizbullah Hareketi İcra Konseyi Başkanı Şeyh Safiyettin'in bazı çevrelerin sürekli propaganda yaparak Lübnan'ın ekonomik sorunlarını direniş eksenine saldırmak ve Siyonist düşmanla uzlaşma malzemesi yapmak için kullanmaya çalıştığını vurgulaması, İslami İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Şemhani'nin Viyana'da anlaşmaya varmanın gereği Amerika'nın siyasi kararı olduğunu vurgulaması gibi haberlere yer verilirken, Kudüs gazetesinde İslami İran Ordusu Başkomutanı General Seyit Abdurrahim Musevi'nin İslam İnkılabı'nın zafer güçleriyle ilgili açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
İslami İran Ordusu Başkomutanı General Seyit Abdurrahim Musevi, İmam Hümeyni'ye tarihi biatin İslam İnkılabı'nın zafer sürecine ivme kazandırdığını belirtti. General Musevi Şafak'ta 10 gün haftası ve hava kuvvetleri personelinin Hicri Şemsi 19 Behmen 1357'de İmam Hümeyni'ye biat ettikleri günün arifesi dolayısıyla yaptığı açıklamada şöyle dedi. İmam Hümeyni'ye tarihi biat inkılabın temellerini güçlendirdi. Bu emsalsiz hareketin etkisi gençlere anlatılmalı. İran İslam İnkılabı'nın 43. zafer yıl dönümü ve hava kuvvetleri personelinin tarihi hareketini kutlayan General Musevi sözlerine şunları ekledi. İslami İran milleti orduyu seviyor. Ordu, onurlu İran milletinin saygı duyduğu bir kurumdur. Ve bu saygı ve güven duygusu silahlı kuvvetlerinin komutanları ve personeli için çok değerlidir. Bu konumumuzu korumak için elimizden gelen tüm çabaları sarf etmekte kararlıyız.
İttilaat gazetesinde Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan'ın İran'ın Viyana müzakerelerinde geçici ve kısıtlı bir anlaşma peşinde olmadığını açıklaması, Türkiye'nin Kuzey Irak ve Suriye'ye hava akınlarını sürdürmesi üzere Irak ordusunun Türkiye ve Suriye ile ortak sınırlarını takviye etmeye başladığının duyurulması gibi haberleri göze çarparken Cevan gazetesinde nükleer müzakerelerle ilgili İranlı eski büyükelçinin değerlendirmesini konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
İran'ın eski İtalya büyükelçisi ülkenin kapasitelerinin yok edilmesinin iyi bir anlaşma anlamına gelmeyeceğini belirterek İran İslam Cumhuriyeti için iyi garanti nükleer kapasitelerini korumaktır dedi. İrna'ya röportaj veren İran'ın İtalya'daki eski büyükelçisi Ebulfaz Zohraven, iyi anlaşmanın bir yönü tüm yaptırımların askıya alınması değil de kaldırılması gerekir diye kaydetti. Zohraven röportajın devamında şu ifadelere yer verdi. Bizim için en iyi garanti kapasitemizi korumaktır. Yani hiçbir şekilde kapasitemizi kaybetmemeliyiz ve onu korumalıyız. Amerikalılar bir an için yükümlülüklerini yerine getirmemek isterlerse sıkıntı sadece bir mührü kırmak olur. Böylece daha önceki kapasitemizi devreye sokabiliriz.
Tahran Radyosu.
Hemşeri gazetesinde Siyonist gazetenin bu rejimin apartheid bir rejim olduğu yönündeki itirafını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Haaretz gazetesinin ünlü yazarlarından Gideon Levy, İsrail rejiminin ırkçı ve ayrımcı olduğunu itiraf ederek Yahudi karşıtı suçlamalarının bu gerçeği gizleyemeyeceğini ortaya koydu. Gideon Levy, Haaretz gazetesinde yazdığı Af Örgütü'nün İsrail raporunda neyin doğru olmadığını söyleyin başlıklı yazısında Uluslararası Af Örgütü'nün Siyonist İsrail rejiminin ırkçı ve ayrımcı bir rejim olduğuna dair tespitlerinde yanlış olan bir şeyin bulunmadığını söyledi. Haaretz yazarı Gideon Levy, ırkçı İsrail rejiminin Filistinlere yönelik ayrımcı uygulamalarını sıralayarak okuyucularına bunların olup olmadığına cevap vermesini istedi. Levy, ırkçı İsrail rejimi kamuoyunun Uluslararası Af Örgütü'nün raporunu antisemitizm ve yalanlarla dolu diye suçlamasına değindi yazısında apartheid raporunda tam olarak yanlış olan nedir diye sordu ve yazısına şöyle devam etti. İsrail sınırları içindeki Filistinlerin sayısını azaltırken Yahudi demografik hegemonyasını sürdürmek için açık bir politika üzerine kurulmadı mı? Evet mi, hayır mı? Doğru mu, yanlış mı? Bu politika bugüne kadar yok mu? Evet mi, hayır mı, doğru mu, yanlış mı? Siyonist İsrail rejiminin ırkçı ve ayrımcı niteliğinin açıklanmasının Yahudi karşıtı suçlamasıyla bastırılamayacağına dikkat çeken Levy, dünyada Yahudi karşıtlığına sebep olan en önemli faktörün bizzat Siyonist İsrail'in kendisi olduğunu söyledi.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today'i kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İslam İnkılabı'nın 43. Zafer Yıl Dönümü.
Muhterem dinleyiciler, İran İslam İnkılabı'nın 43. Zafer Yıl Dönümü dolayısıyla İran'ın bu yıllarda kaydettiği gelişmeleri ve kazanımlarını sizlerle paylaşmak istediğimiz dizi sohbetimizin 5. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde dini demokrasinin özelliklerini ve halkın rolünü gözden geçirerek bu durumu bölgedeki bazı ülkelerdeki durumlarla karşılaştırmak istiyoruz.
İran İslam İnkılabı'nın en temel özelliklerinden biri bu inkılabın halkçı olmasıdır. İran İslam İnkılabı halkın dini bir önderi destekleyerek zafere kavuştu ve ardından halkla inkılap arasındaki bağlar ve tahammüller aynı şekilde devam etti. İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamene'yi inkılabın ikinci adımı belgesinde şöyle diyor. İran milletinin muhteşem inkılabı yeni çağın en büyük ve en halkçı inkılabıdır.
İran halkı İslam inkılabında bu hareketin gücü ve ilerletme etkeniydi. Bu arada inkılap güçleri arasında tek ortak payda ve vahdet yaratan etken ise dini etkeniydi.
Doğal olarak bu etken İslam İnkılabı zafere kavuştuktan sonra da ülkenin siyasi yapısında aynı rolü ifa etmesi gerekiyordu. İslam İnkılabı'ndan sonra da halk inkılabın çeşitli meydanlarında etkili bir gerçek bir şekilde hazır bulunarak etkisini sürdürdü ve sürdürüyor.
Bugün bölgede bazı ülkelere, milletlere için seçimler ve siyasi sürece katılım bir hayal ve bir arzu seviyesinden öteye gitmediği bir sırada İran İslam İnkılabı zafere kavuştuğu ilk günden itibaren halkın seçim sandıklarının başında oy kullanmasına şahit oldu. 1 Nisan 1979 tarihinde İran halkı sandıkların başına gelerek %98 İran İslam Cumhuriyeti nizamına evet dedi. İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamenei bu konuda şöyle diyor. Demokrasi toplumu yani halkın tüm sahnelerde boy göstererek karar almasını ve seçim yapmasını ve ülkede hangi nizamın kurulması gerektiğini imam referandumu sundu. Ki bu da dünyada eşi görünmemiş bir hareketti. Biz hiçbir inkılapta yeni nizamın seçimi halka havale edildiğini ne gördük ne de duyduk. Hükümet toplumu oluşturan kahir çoğunluğa aittir. Hükümet halk kitlelerine aittir. İşin başına getirilenler konusunda imam defalarca yetkililere ve hükümet görevlilerine şöyle buyurmuştu. Halk sizi hapishanelerde çıkardı ve ülke yönetiminin başına getirdi.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, İnkılabın ikinci adımı belgesinde şöyle diyor. İslam İnkılabı, halkın siyasi görüşünü ve uluslararası meselelere bakışını şaşırtıcı bir şekilde geliştirdi. Başta Amerika olmak üzere Batı'nın cinayetleri, Filistin meselesi ve bu millete dayatılan tarihi zulüm, savaş çığırtkanlığı, zorba devletlerin milletlerin işlerine müdahaleleri, rezillikleri ve benzeri uluslararası meselelerin siyasi yorumu ve idraki bir köşeye çekilmiş ve kendilerine aydın adı veren kesimin tekelinden çıktı. Böylece aydınlık ülke genelinde ve yaşamın tüm alanlarına yayıldı. Şimdi bu tür meseleler hatta ergenler ve çocuklar için anlaşılır hale geldi.
Dini demokrasi İslam İran'ın siyasi nizamının hem halkçı ve hem dini boyutlara eş zamanlı özen gösterdiği bir anlayıştır. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei bu konuda şöyle diyor. Hükümetin halkçı olması halka hükümette yer vermek anlamına gelir. İslami hükümetin temeli halka hizmet etmektir. Hükümet için önemli olan şey halkın çıkarlarıdır.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'ye göre halkın hükümette rol ifa etmesi hakimiyetin halkçı temelini oluşturur. Ayetullah Hamenei hükümetin dini olması konusunda şöyle diyor. Halk Allah'a inanan bir toplumda hükümeti de bu inanca uygun olmalıdır. Yani İslam hükümeti, İslami şeriat, dini ahkam ve öğretiler halkın yaşamına hakim olmalı ve bunları toplumda uygulamak için fakih ve adil olmak gibi iki temel ve bariz sıfata sahip olanlar daha uygun ve daha şayeste olduğu kesindir.
Tahran Radyosu.
Genelde dini demokrasinin bazı özel özellikleri söz konusudur. Bu özellikleri İmam Hümeyni ve İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei açısından şöyle sıralayabiliriz. 1. Diktatörlüğe ve istibdada karşı olmak. İmam Hümeyni demokrasi diktatörlüğün hakimiyetinde gerçekleşmesi mümkün olmadığını belirterek şöyle diyor. Demokrasi şah rejimiyle tezat içindedir. 2. Özgürlüğü güvence altına almak ve korumak. İmam Hümeyni'ye göre hiçbir inanç İslam kadar özgürlükten yana değildir. İmama göre özgürlüğün sınırı insanların doğru yoldan sapmaları ve nizam düşmanları ile işbirliği yapmalarıdır. Bir başka ifadeyle ideal demokrasi inanç ve ifade özgürlüğü kamuoyunu saptıramayacak ve nizam düşmanları tarafından kötüye kullanamayacak yere kadar tanınmalı ve güvence altına alınmalıdır. 3. Halkın katılımı. Din demokraside esas ilke Allah Teala'nın varlık aleminin hakim olduğu ve insanlara da kendi kaderini seçme iradesine sahip olmasıdır. Buna göre ülkenin işleri böyle bir nizamda halkın oyları temelinde yönetilir. 4. Yasaların ekseninde olmak. Dini demokrasinin en önemli özelliklerinden biri yasaların ekseninde olmasıdır. İslami kalıbı rehberi Ayetullah Hamine'ye göre ülkülere ve hedeflere kanun ve adaletle ulaşmak mümkündür. Buna göre toplumun tüm kesimleri yasallara karşı eşit olduğu gibi İslami vatanın kaynaklarından yararlanmakta eşit haklara sahiptir. 5. Yöneticilerin şayesteliği. Dini demokraside yöneticiler ve yetkililer en adil, en bilge ve en tedbirli kişilerin arasından seçilmelidir. 6. Halkın maddi manevi gelişmelerine eş zamanlı özen göstermek. Dini demokrasi temeline dayanan bir toplumda hükümet, halkın maddi ve manevi gelişmelerini eş zamanlı gözetlemelidir. Bu önemli ilke, dini demokrasiyi batılı örneklerinden farklı kılan en temel ilkelerden biridir.
İran halkı İslam Cumhuriyeti nizamında çeşitli siyasi, sosyal, kültürel ve iktisadi alanlarda her zaman sahnede olmuştur. Seçimler İran halkın her zaman geniş çapta katıldığı özel sahnelerden biridir. İran halkı hemen hemen her iki yılda bir İslami Şura Meclisi, Cumhurbaşkanlığı, Bilgeler Meclisi, kent ve köy konseyleri seçimlerine geniş çapta katılır. Oysa bölgede birçok ülkede ne seçimin ne de halkın siyasi katılımının bir anlamı vardır.
Saddam rejiminin dayattığı 8 yıllık savaş İran İslam İnkılabı zaferi kavuştu. İlk yıllarda İran'ın karşı karşıya kaldığı en büyük sıkıntılardan biriydi. Ancak bu savaş yetkililer ve halk tarafından en iyi şekilde yönetildi ve binlerce kişi ilahi iman ve aşkla hakla batılın savaştığı cephelere katılarak canı pahasına İslam İran'ın topraklarını savundu ve saldırgan Bas ordusunu İran sınırlarının ötesine püskürtmeyi başardı.
İran milleti Amerika terör devletinin azami baskı politikasına karşı direnmekle beraber nükleer haklarını da savunarak bunun bu milletin en kesin hakkı olduğunu ortaya koydu. Nükleer mesele ve düşmanların barışçıl nükleer programına muhalefet etmesi İslam-İran nizamının karşı karşıya kaldığı bir başka sorundu. Ancak yetkililer halkın desteklerine dayanarak düşman tehditlerine karşı direndi. İran halkı ülkenin Fordo, Natanz ve Bushehr nükleer tesislerinin çevresinde insan zinciri oluşturarak bu teknolojiye desteklerini ortaya koydu.
İran halkı koronavirüs salgını gibi sosyal meselelerde başarılı bir sınav verdi. İran halkı COVID-19 hastalığından etkilenen insanlara destek için düzenledikleri yardım kampanyaları hakikaten göz kamaştıran takdiri şayan bir hareketti. Yine bu halkın deprem ve sel gibi felaketlerde afetzede vatandaşların yardımına koşması takdiri şayan durumlardan bazılarıdır.
İran halkının geniş çapta katılımda bulunduğu alanların çokluğunu göz önünde bulunduran İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamine'yi İnkılabı'nın ikinci adımı belgesinde şöyle diyor. İslam İnkılabı halkın seçimleri, iç fitnelerle mücadele meydanları, milli sahneler ve istikbarla mücadele gibi meydanlarda katılımını doruk noktasına ulaştırdı ve inkılaptan önce başlayan yardımlaşma ve hayır faaliyetlerini göz kamaştıracak boyutta artırdı. İnkılaptan sonra halk doğal afetlerde yardım ulaştırma gibi durumlara büyük bir şevkle katılıyor.
İran halkı çeşitli alanlarda yoğun katılımlarını sürdürürken bölgenin bazı ülkelerinde halk yöneticilerine asla güvenmiyor ve halkla yöneticilerin arasında büyük mesafe bulunuyor. Örneğin Suudi Arabistan'da kadınlar ancak son yıllarda araç kullanma hakkına kavuşurken hala siyasi haklarından mahrum oldukları anlaşılıyor. Suudi Arabistan'da geçenlerde ilk kez kent konseyleri seçimleri düzenlendi ki bu seçimler bile tamamen kontrollü bir şekilde yapıldı. Yine Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerde halkın katılımı esas itibariyle anlam taşımıyor. Bahreyn'de seçimler önceden planlanmış bir şekilde düzenleniyor. Bu ülkelerde halkla yöneticilerin arasındaki sürtüşme çok fazladır. Ancak halkın itirazları sürekli bastırılıyor.
Değerli dinleyiciler, İran İslam İnkılabı'nın 43. zafer yıldönümü dolayısıyla İran'ın bu yıllarda kaydettiği gelişmeler ve kazanımları ele aldığımız sohbetimizin bugünkü bölümünün sonuna geldik.
Bu arada bizi www.parsude.com üzerinden takip edebilir. Ayrıca turkish@ws.irib.ir üzerinden görüş ve isteklerinizi iletebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Haftanın Bakışı.
Değerli dinleyiciler, Haftanın Bakışı isimli sohbetimizin bir başka bölümüyle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde son bir hafta içerisinde İran'da yaşanan gelişmeleri ele alacağız.
Sohbetimizi bir hafta içerisinde yaşanan en önemli gelişmelerin başlıkları ile açıyoruz.
İslam İnkılabı rehberinin İran ekonomi sorumluları ile görüşmesi.
Seyyid İbrahim Reis'in Fransa Cumhurbaşkanı ile telefonda görüşmesi.
İran Gümrük Müdürlüğü'nün yeni istatistikleri açıklaması.
İran Dışişleri Bakanı Yardımcısının Birleşmiş Milletler Yemen Özel Temsilcisi ile görüşmesi.
İran'da 10 günlük İslam İnkılabı'nın zafer eşiği dönemi olan Fetih döneminin başlaması.
İran Dışişleri Bakanı ve Japonya Dışişleri Bakanlarının telefonda görüşmesi.
İran Yol ve Şehircilik Bakanı'nın Eko Bakanlar Zirvesi'ndeki konuşması.
Ve İran ve Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanlarının telefonda görüşmesi.
Geçen hafta İran'da yaşanan bazı gelişmelerdi. Şimdi detaylar.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamene'yi geçen hafta İmam Hümeyni Hüseyiniyesi'nde ekonomi sorumluları ve üreticileri kabulünde konuştu. İslam İnkılabı lideri bu konuşmasında şu ifadelerde bulundu. Bu görüşmenin en önemli faydalarından biri, ülke sorumluları ekonomi alanında faaliyet gösterenlerin bizzat kendilerinden engelleri ve sorunları dinlemesidir. Yetkililer iki işi sorumluluk haline getirmeliler. Öncelikle ülkenin sanayisi için stratejik bir harita belirlemek, ardından bütünleşik yönetime odaklanmak. Ben devlet yetkilileri ve devlet kurum ve kuruluşlarının ekonomik faaliyetlere müdahale etmesine onay vermiyorum. Ancak yönlendirmeleri ve denetimleri ve yardım etmelerinden yanayım. Bunu muhakkak yapmalılar. Düşmanların bu savaştaki amacı İran ekonomisini çökertmektir. Niyetleri buydu. Dahası da var. Aslında ekonominin çöküşü tabii ki İran ekonomisini yok ederek halkı İslam Cumhuriyeti'nin önüne çıkarmak ve kötü niyetli siyasetlerini bu şekilde gerçekleştirmek için bir başlangıçtı. Allah'a hamdolsun ülkenin üretim ve ekonomisinin kalesi ayaktadır.
İslam İnkılabı rehberi sözlerini şöyle sürdürdü. Düşmana karşı duran ordu bu kutsal savunmanın subayları, girişimci ve değerli ekonomik yöneticilerdi. Savaşçıları da işçilerdi. Samimiyeti ve saflığıyla işçiler savaş verdiler. Hepiniz yani tüm ekonomi alanında çalışanlar bu onurda paya sahiptirler. Bana göre devlet yetkilileri bu yıllarda daha destekleyici ve daha dikkatli olsaydı daha fazla onur kazanırdık. Durumumuz kesinlikle bugünkünden daha iyi olurdu. Son 10 yıl ekonomik istatistikleri gerçekten oldukça tatmin edici değil. Ülkenin makroekonomik istatistikleri tatmin edici değil. GSYİHA büyümesine ilişkin istatistikler, ülkedeki sermaye oluşumuna ilişkin istatistikler, enflasyona ilişkin istatistikler, likidite büyümesine ilişkin istatistikler tatmin edici değildir. Bu gerçekler eğer yetkililer durumu daha iyi yönlendirebilselerdi, şüphesiz ülkenin durumunun bugün çok daha iyi olacağını gösteriyor. Çok şükür başarılı örneklerimiz ve yaptırımların kalkmasını beklemeyen firmalarımız var. Ülke ekonomisini ve ülkenin ekonomik faaliyetlerini yaptırımların kaldırılmasına endekslemeyin. Bizim elimizde olmayan bir şeye bağlı olarak hareket etmeyin. Çabalarımızı ihtiyaçlarımızı karşılamak için harcayalım. Allah'a şükürler olsun ki bu konuda çok iyi kapasiteye sahibiz.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron geçen hafta cumartesi akşamı İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'i ile telefonda görüştü. Bu telefon görüşmesinde ikili ilişkilerin güçlendirilmesi, bölgesel meseleler ve Viyana'daki yaptırımları kaldırmayı yönelik müzakerelerin son durumu ele alındı. Bu telefon görüşmesinde Amerika'nın azami baskı politikasının başarısızlığını kabul etmesine vurgu yapan Ayetullah Reis'i, İslam Cumhuriyeti müzakere sürecinde bir anlaşmaya varma konusundaki iradesini ve ciddiyetini ortaya koymuştur. Karşı taraf ise yaptırımları kaldırmalı, doğrulanan mekanizma ve garanti sağlamalıdır.
Bölgede istikrar ve güvenliğin dış müdahaleyle değil ancak bölge içi çözümlerle sağlanabileceğini vurgulayan Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i, uluslararası toplumu Yemen'deki insani krize dikkat etmeye ve ülkenin halkına yönelik kuşatmayı kaldırmaya çağırdı. Fransa Cumhurbaşkanı da İran İslam Cumhuriyeti'nin Amerika'ya güvenmeme hakkına sahip olduğunu vurguladı ve krize neden olan tarafın Amerika olduğunu belirtti. Emmanuel Macron özellikle son saldırılar olmak üzere Yemen halkına yönelik askeri saldırganlığı da kınadı. Lübnan'daki durumda dahil olmak üzere bölgedeki gelişmeler İran ve Fransa Cumhurbaşkanları arasında görüşülen diğer konulardı.
Tahran Radyosu.
İran Gümrükleri Genel Müdürü Alireza Mukaddesi bu yılın ilk 10 ayında İran'dan 10 milyon 228 bin tondan fazla yabancı mal geçti ve bu rakam geçen yıla göre %75 arttı. Geçen yılın aynı dönemine göre rakamlar arttı dedi.
İranlı yetkili, İran'ın 13. hükümetinin önemli politikalarından biri de komşularla ticareti geliştirmek ve dış ticaretin İran İslam Cumhuriyeti üzerinden hareketini kolaylaştırmaktır diye konuştu. İran Gümrükleri Genel Müdürü Transit bu yıl kademeli olarak artma yoluna geri döndü ve yıl sonuna kadar 12 milyon 400 bin tona ulaşmayı bekliyor dedi.
İran Dışişleri Bakanı Başdanışmanı Ali Asgar Hacı, 30 Ocak Pazar günü Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg ile yaptığı telefon görüşmesinde, Birleşmiş Milletler ve uluslararası toplumu savaşın sona erdirilmesi için müdahale etmeye çağırdı. Savaş ve insanlık dışı kuşatmanın kaldırılması için İran'a Yemen'de adil bir barışın sağlamasına yönelik çabalarının altını çizdi.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Yemen Özel Elçisi İran İslam Cumhuriyeti'nin Yemen'de barışa katkıda bulunmadaki önemli rolünü vurgulayarak Birleşmiş Milletler'in Yemen'deki kuşatmayı kaldırma, ateşkes sağlama ve siyasi müzakereleri sürdürme çabalarını anlattı.
Hicri Şemsi 1412 Behman Salı günü olan 31 Ocak 2022 tarihli İran'da Kutsal Fecr 10 günlük döneminin başlangıcıydı. 43 yıl önce böyle bir günde 1 Şubat 1979'da İslam İnkılabı'nın kurucu lideri İmam Hümeyni 14 yıl sürgünün ardından vatanına dönmüş ve insanların coşkulu karşılamasıyla devrimin zaferine giden son adımı atmıştı. İmam Hümeyni'nin ülkeye girişinden sadece 10 gün sonra İslam İnkılabı zafere kavuştu.
İmam Hümeyni'nin İran'a varış günü olan 12 Behmen tarihinden İslam devriminin zafer günü olan 22 Behmen'e kadar 10 günlük dönem Fecr dönemi olarak adlandırılmış ve her yıl özel zafer kutlamaları ve törenleri düzenlenmektedir.
Japonya Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yaparak Dışişleri Bakanı Hayashi Yoshimasa, İran'ın mevkidaşıyla Hüseyin Emir Abdullahyan ile 20 dakika süren bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu. Japonya Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yaparak Dışişleri Bakanı Hayashi Yoshimasa, İran'ın mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahyan ile 20 dakika süren bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu. Japonya Dışişleri Bakanı açıklamada görüşme, 3 Şubat günü gerçekleşene iki bakan ikili ilişkilerin yanı sıra İran ve Batı Asya bölgesinde son durumu ve bölgede barış ve istikrarın sağlanmasını ele aldıklarını kaydetti. Açıklamada iki bakan yakın irtibatta bulunmaya karar verdikleri ifade edildi.
İran Ulaştırma ve Şehircilik Bakanı Rüstem Kasımi, Eco Gate olarak bilinen projenin hızlandırılmasını istedi. Eko 11. Ulaştırma Bakanları toplantısında konuşan İran Ulaştırma ve Şehircilik Bakanı Rüstem Kasımi, üye ülkeler arasında Eco Gate projesinin hayata geçirmesine vurgu yaparak, ülkeler, deniz firmaları ve gemi fabrikaları temsilcilerinden müteşekkil bir komitenin Hazar Denizi'nde Ro-Ro hizmetlerini artırmasını talep etti.
Kasımi, Eco üyeleri arasında vize rejiminin kaldırılmasını ve uluslararası ulaştırma, taşımacılık ve gümrük anlaşma ve sözleşmelerine katılmak için gereken tedbirlerin alınması gerektiğini kaydetti. İran Ulaştırma Bakanı sözlerinin devamında, İslamabad-Tahran-İstanbul arasında yeniden hayata geçirilen yük treni projesinin faaliyetinden dolayı teşekkürlerini dile getirdi.
İran Dışişleri Bakanı, Birleşik Arap Emirlikleri mevkidaşı ile yaptığı telefon görüşmesinde Siyonist rejimin varlığının bölge ve tüm ülkeler için bir tehdit olduğunu söyledi. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan dün gece Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed Al Nahyan'ı telefonla arayarak bölgede savaş ve çatışmaların devam ettiğini ve bunun bölgedeki hiçbir ülkenin lehine olmadığını belirterek kriz faktörlerinin bölgede tutunma sebeplerini bulmalı ve onları ortadan kaldırmaya çalışmalıyız dedi.
Emir Abdullahyan Yemen'deki krize de değinerek savaşın devam etmesinin, çatışmaların ve anlaşmazlıkların yayılmasının her iki tarafın da bölgenin çıkarına olmadığına inanıyoruz dedi. İki ülke arasındaki ilişkileri olumlu olarak nitelendiren İran Dışişleri Bakanı, iki ülke yetkilileri arasında iyi görüşmeler ve istişareler kuruldu dedi. Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı İranlı mevkidaşı ile yaptığı bu görüşmede Birleşik Arap Emirlikleri hükümeti İran ile ilişkilerini geliştirme konusunda ciddi ve çeşitli alanlarda ikili görüşmelerin devam etmesini gerekli görüyor dedi. Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Yemen'deki siyasi krizle ilgili olarak tüm Yemenli taraflara Birleşmiş Milletler'in desteğiyle siyasi bir çözüme ulaşmaya teşvik etmeye çalışıyoruz dedi.
Değerli dinleyiciler, Haftanın Bakışı isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parstoday.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi de turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20, dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirler. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19.395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız ise çift 0 98 21 22 01 36 82. Ayrıca çift 0 98 21 22 01 36 82 veya çift 0 98 21 22 16 27 53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Esen kalın.